Inveo Ventures sunar. Inveo Yatırım Holding ve Gedik Yatırım Grubu'nun kurduğu girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi olan Inveo Ventures, girişimcilik ve risk sermayesine ilişkin bilgi birikimi sayesinde yenilikçi ve ölçeklenebilir teknoloji şirketleriyle gelecek için değer köprüsü inşa ediyor. Yeni nesil değer yatırımcısı Inveo Ventures'la geleceğin şirketlerini kurmak üzere açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Kerem Engin ve bugün enerji erişimin dönüşümünü konuşacağız. Dünyada kaynaklar kısıtlarla geliyor, hepimizin malumu. Pandemi, savaş gibi unsurlar var ve bu sebeple devletler, kurumlar çeşitli regülasyonlarla enerji erişime odaklanıyor. Bunun da bir yansıması tabii ki karbon emisyonunu sıfıra indirme, yenilenebilir enerjiye geçme. Bu konuda adım atmak isteyen birçok kurum var. Fakat bu konuda uzman şirketlerin desteğine, devletlerin regülasyonları yönlendirmesine, kaynaklara, teknolojiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu bağlamda da aslında Galata Din akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi. Doğan Holding'in Birleşmiş Milletler nezdinde küresel düzeyde yürütülen 2050'ye kadar sıfır karbonlu ekonomiye geçiş sürecine uyum vizyonu yansıtan yatırımlardan biri. Biz de bugün Galata Din'in COO'su ve İş Geliştirme Direktörü Ali Gürpınar'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Ali Bey.
Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun.
Bizimle beraber olmanız çok güzel. Bugün size aslında biraz önce bahsettiğim konularla ilgili biraz daha detaylı sorular soracağız. Ana temamız yenilenebilir enerjiye geçiş olacak. Burada yenilenebilir enerjiye geçiş nasıl mümkün olabilir? Atılması gereken adımlar neler? Size onu sorarak başlayalım.
Tamam, tabii ki. Şöyle, aslında biraz Türkiye perspektifinden, biraz da belki dünya perspektifinden bakmakta fayda var. Türkiye'de zaten yenilenebilir enerji denilince akla gelen bir takım enerji kaynakları, rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokütle, biyogaz gibi enerji kullanımı aslında çok yaygın. Ülkenin yaklaşık %55'i, yani elektrik üretimimizin yaklaşık %55'i baktığınızda yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. O yüzden hani Türkiye bu konuda geride kalmış değil. Ama tabii ki yapılacak, atılacak çok daha fazla adım var. Dünyada da baktığınızda yine aslında benzer şekillerde Avrupa'nın öncülüğünü yaptığı ama arkasından Çin'in çok sıkı bir şekilde takip ettiği yenilenebilir enerjiye geçiş ve bu enerji dönüşümü adımları çok ciddi olarak geliyor. Yani güldür güldür geliyor diyebiliriz. Yine bu ülkelerin neredeyse elektrik üretimlerinin farklı farklı oranlarda ama yani yarıya yakını hep yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Dediğim gibi yapılacak çok şey var ama zaten belli adımlar da hem Türkiye'de hem dünyada atılıyor, atılmaya da devam ediyor.
Aslında siz de bahsettiğiniz burada çok farklı dinamikler var bu enerjinin dönüşümüne rol oynayan. Bunun içerisinde tabii ki bazı coğrafi zorluklar, avantajlar var. Teknolojik gelişmelerin bazı avantajları var. Ama bir taraftan da enerji krizinin getirdiği bazı dinamik değişimleri var. Burada sizin bakış açınızda enerjinin dönüşümünde rol oynayan ana dinamikler neler acaba?
Yani aslında birkaç tane şey sayılabilir. Coğrafya dediniz çok önemli. Bu aslında coğrafyanın önemi şuradan kaynaklanıyor. O ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarının ne derece zengin olduğuyla alakalı bir durum. Yenilenebilir enerji kaynakları baktığınızda yenilenebilir olmasının sebebi aslında gerçekten sınırsız, sonsuz gibi gözükse de bunların da bir sınırı ve kullanımına göre bir verimli ya da verimsiz hale getirilebilmesi söz konusu. Yani rüzgar her zaman esmeyebiliyor. Güneş doğmuş olsa bile, günü yaşıyor olsak bile o güneş ışığı elektrik üretmeye yetmeyebiliyor. Su kaynakları yeterli olmayabiliyor. O yüzden gerçekten ülkenin coğrafyasının ve kaynaklarının yeterliliği ya da yetersizliği önemli bir konu. Tabii teknoloji, gelişen teknoloji ve bu teknolojiye kimin sahip olduğu, bu teknolojiyi kimin yönettiği, bunların yan sanayileri gibi katma değer üreten, sektördeki katma değer üreten üretimleri kimin yaptığı konusu da çok önemli. Bunun getirisi ucuz ya da pahalı teknolojiye erişim aslında bir noktada. O yüzden bu da çok önemli bir faktör. Refah seviyesi ve ülkenin ekonomik durumu tabii çok önemli. Bunun iki türlü açılımı var. Bir tanesi ülkenin bu alanda harcayabileceği yatırım ve para, finansmanla alakalı. İkincisi aslında yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü insanların alışkanlıklarını değiştirmesi gereken ve buna alışması gereken, buna da yönlendirilmesi gereken bir konu. Ülkedeki refah seviyesi ne kadar iyiyse insanlar o kadar bu konulara daha önem verip evet ben yenilenebilir, temiz, yeşil enerjiye, enerjiyi kullanmalıyım, bu konuda bilinçlenmeliyim ve vakit ayırabiliyor aslında baktığınızda diğer hayat gayelerinden. O yüzden refah seviyesi de bence yine çok önemli bir konu. Bir sonuncusu da politika. Aslında siz de bahsettiniz işte savaşlar, krizler, enerji yollarına kimin hakim olduğu, ne şekilde bunların yönetildiği konusu. Politika ve jeopolitika çok önemli faktörler. Türkiye bu dördü açısından bazı alanlarda şanslı, bazılarında şansı çok yaver gitmiyor. Bir orta yol bulmaya çalışıyor ama dediğim gibi yani yapabileceği ve yapılacak daha çok şey var tabii ki.
Birazdan aslında tam oraya ben değinecektim. Siz özellikle Türkiye'nin bu dört ana başlık altında nerede durduğuna hafifçe değindiniz ama orayı detaylandırmak istiyorum. Orayı detaylandırmadan önce de şunu soracağım. Bu bahsettiğiniz enerji dönüşümünde bir ekosistem var. Yani çok fazla farklı bunun paydaşları var. Devletler, şirketler, tüketiciler, onların alışkanlıkları. Bir de bir taraftan tabii iklim hedefleri konuyor. Bu iklim hedeflerine deadline'lar gittikçe yaklaşıyor. Yani daha önce çok uzun vadeli gözüken deadline'lar artık o kadar da uzun vadeli değil, oldukça yakın. Dolayısıyla biraz da cam havliyle veya çok aceleyle atılan birçok adım var çok farklı paydaş tarafından. Yani son zamanlarda birçok enerji şirketi de küresel bankalarla kredi ve finansman anlaşmaları yapıyor. Burada bankaların, finansman sağlayıcıların, hükümetlerin, şirketlerin ve hatta daha demin değindiğimiz gibi tüketicilerin ne gibi rolleri var ve bu ekosistemde nasıl adım atılmalı? Bir onu sorayım size.
Aslında şu anda bu açıdan çok güzel bir ortam var. Yani biraz böyle win-win diyebileceğimiz bir ortam var. Çünkü küresel sermaye bu sektör perspektifinden baktığınızda yeşil enerjiyi destekleyici vaziyette. Ve full force, yani buradaki yapılan tüm yatırımları, yapılacak olan tüm çalışmaları teşvik eden, para veren, yöneten, yönlendiren, destekleyen konumunda. Mesela biz de bunlardan bir tanesinden yararlandık. EBRD ile finansman sözleşmesi imzaladık. Sadece yenilenebilir enerji projelerine yatırılmak üzere yaklaşık 45 milyon dolarlık bir anlaşma bu. EBRD işte Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası. Bu alandaki en öncü ve finansman kuruluşlarından bir tanesi. Yine Exim Bank Kredisi diye piyasada bilinen ama yani Avrupa ülkelerinin ECA denilen işte Hermes, EKF gibi İspanyolların da Fransızların da yatırım bankalarının Türkiye'de çok ciddi aslında finansman sağlayıcılığı pozisyonu devam ediyor. Yeter ki bu projelere ağırlık verilebilsin. Buradaki yine ikinci bir konu aslında dünyanın bu işe bakış açısı. Şu anda bu ESG dediğimiz çevre, sosyal ve yönetişim fonları, bir takım bilinen çok büyük devasa finansman kuruluşlarının fonlarının her birinin çevre ve sosyale ayırmış olduğu işte hedge fonları, varlık fonları gibi kaynakları akıtması aslında tamamen buradaki yatırımları destekleyici yönde. Yani hem küresel sermaye hem Türkiye'deki bu paranın akışı aslında bunu yönetiyor ve yönlendiriyor. O yüzden burada yapılacak tek şey finansman da sağlanabiliyorken doğru politikalar ve doğru bir strateji kurmak ve bu stratejiye de aslına bakarsanız belki 5, 10, 15, 20 yıllık böyle 5'er yıllık hedefler koyarak o hedefleri tutturmaya çalışmak. Dediğiniz gibi o tarihler çok yaklaştı, geldi de hatta bazıları geçiyor da bile. Türkiye'nin de yeni bir ulusal enerji eylem planı açıklaması var. 2035'e kadar bir takım hedefler koydu Enerji Bakanlığı ülke genelinde. Bunu başka ülkeler de yapıyor. Zaten Paris Anlaşması, iklim kriziyle gelen şey ve karbon salımıyla alakalı olan hedeflere siz de değindiniz. Yani sektörün, enerji sektörünün farklı alanlarında aslında bir takım hedefler koyuluyor. O hedefleri sağlamak için finansman da mevcut. Yeter ki strateji doğru uygulansın ve konulsun.
Peki Türkiye'ye geri dönersek, Türkiye'nin hem coğrafyası, hem politikası, hem jeopolitik konumu, yeraltı yerüstü kaynakları sebebiyle avantajlı olduğu, dezavantajlı olduğu taraflar var dediniz ki ben tüketici alışkanlıklarını da buna eklemek isterim ilk bahsettiğimiz konularda. Türkiye burada şu an ne durumda, hangi alanlarda aslında dezavantajlarını üstesinden gelebilecek durumda, hangi adımlarla aslında daha hızlı, daha etkili çözümler ve gelişimler üretilebilir Türkiye'de?
Teknoloji tarafında aslında Türkiye'de, daha doğrusu Türk vatandaşlarında, benim de sektörden gördüğüm kadarıyla aslında olumsuz bir algı var. Ama aslında hiç öyle değil. Türkiye'de özellikle rüzgar ve güneş yan sanayisi çok ciddi gelişmiş vaziyette. Yerli üretim son 5 senedir gerçekten çok ciddi ivmelenmiş durumda. Sırf geçen sene Türkiye'de üretilen güneş panelleri Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam 2. dünyada 4. sıradaydı. Yani burada satış yapılan paneller ve bunların ihracat oranları ile beraber baktığınızda keza rüzgar da öyle. O yüzden teknoloji tarafında ve buraya harcanan yatırım ve emek ve bilgi birikimi tarafında Türkiye avantajlı vaziyette. Gayet birikimi sağlam bir vaziyette. Tabii ekonomik olarak oradaki insan alışkanlıkları, tüketici alışkanlıklarına da hani değinirsek ekonomiyle beraber orada maalesef çok iyi bir durumda değiliz. Ama burada da tabii kıyas yapmak lazım. Hani dünya nerede, Türkiye nerede diye baktığınızda dünyada da aslında bu bilinç, yeşil enerji tüketimi, tüketilmesi, yeşil enerjiye geçilmesi belki bir takım hani Kuzey Avrupa'daki en yüksek refah seviyeleri olan ülkelerde bu kadar bilinç seviyesi yüksek şekilde. Yani Avrupa'nın bile her yerinde böyle değil ama Türkiye'ye baktığınızda maalesef evet burada da bizim Türk vatandaşlarının hani yeşil Türkiye'de yaşayan kişilerin yeşil enerji kullanımına olan bilinçlendirilmesi daha zayıf vaziyette. Bunda politikanın da tabii etkisi var. Bahsettiğim refah seviyesinin, ekonomik kaygıların ve sıkıntıların da etkisi var. Ama ben şöyle bakıyorum, yani bunlar giderilemeyecek şeyler değiller. Çünkü eğitim ve farklı kampanyalarla bir sürü firma bilinçlendirmeye çalışıyor. Devlet de bazı politikalarla bunu destekliyor. Bu giderilemeyecek bir şey değil. Asıl mesela teknoloji tam tersine, belli patentler ve korumalar daha Türkiye'yi zora sokabilecek vaziyetteyken onlara biz biraz daha hakimiz. O yüzden dediğim gibi hani böyle baktığınızda ortalamada Türkiye kötü bir yerde değil asla. Ama gene dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Yani uzun vadeli bir enerji stratejisi, enerji politikası lazım, hedefler koymak lazım. Bunları koyduğunuzda o dezavantajları çok güzel avantajlara hemen çevirebiliyorsunuz.
Biraz teknoloji finansman kısmına değineceğim. Daha sonra tüketici alışkanlıkların kısmına yine geri dönmek istiyorum ama özellikle hem Galata Dim'den bahsetmek istiyorum. Fakat son sorum özellikle bu ekosistemi daha iyi anlamak ve makro gelişmelerin bize etkisini anlamlandırmak için değinmeden geçemeyeceğim. Tabii ki Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ciddi bir şekilde baş gösteren enerji krizi var. Bu konuda farklı görüşler var. Yenilenebilir enerjiye geçişte bir zorluk mu oluşturacak, setliğe mi uğratacak yoksa kolaylaştıracak ve önünü mü açacak diye. Orada sizin görüşünüz nedir? Nerede duruyorsunuz?
Ben şahsi olduğunu belirtmek kaydıyla görüşümü şöyle ileteyim. Bence biraz sekteyi uğratacak açıkçası ama kısa vadede. Kısa vadedeki o toparlanma geliştiği ve geldiği anda orta ve uzun vadede bugün olduğundan çok daha hızlı bir ivmeyle ben artacağını düşünüyorum. Ama bazı şeylerde maalesef bir zaman kaybı yaşayacağız. Aslında bunun en büyük örneğini şuradan da söyleyebiliriz. Yani Avrupa'daki mesela kapatılmasına karar verilen bir sürü kömür santrali şimdi tekrardan açılıyor. Keza nükleerde benzer durumlarda söz konusu. Yani bunların aslında en büyük sebebi Rusya-Ukrayna savaşından ötürü oluşan enerji güvenliği ve enerji arzındaki problem. Yani bu da bence kabul edilebilir bir şey. Çünkü tabii ki temiz enerji, enerji dönüşümü ve diğer şeyler çok önemli. Fakat enerjiye topyekün erişemediğiniz noktada onların ne kadar önemli olduğu da ayrı bir tartışma konusu. Yani biraz bu ne kadar pembe gözlüklerle bakıyorsunuz olayına geliyor. Şimdi enerji yoksa ortada ne varsa ona sarılmak gerekiyor bir noktada. O yüzden o kömür santralleri, nükleer santrallerin bir tekrardan devreye giriyor olması anlaşılır. Ama burada önemli olan şey kriter ne süreyle yapıldığı ve bu enerji arzı tekrardan enerji güvenliği sağlandıktan ve sabitlenen secure deniyor İngilizce'de. Yani sabitlendikten ve garantilendikten sonra bu geldiğimiz noktanın hızlıca tekrardan devam ettirilmesi gerekiyor. Yani o rehavete çöküp tamam işte deyip 70'lerdeki durumlara dönüp tekrar bir petrol krizi, arkasından kömür krizi, doğalgaz krizi yaşayacak yerlere gelmemek gerekiyor. O yüzden bence şahsi fikrim biraz sekteye uğrattı ama bundan sonrasının çok daha hızlı bir ivmeyle yeşil enerjiye dönüş tarafında böyle hızlıca koşacağımız yönünde.
Süper. O noktada tabii ki devlet regülasyonlarının, teşviklerinin, uygulamalarının, aynı zamanda teknolojik gelişmelerin bunu destekleyecek. O zaman geldiğinde işte tekrar enerji güvenliğinin sabit, güvenilir enerjiye erişimi sağlandığı durumda hazır olunmasının da ne kadar önemli olduğunu aslında buradan altın çizmiş olalım.
Aynen öyle. Çok doğru.
O zaman biraz aslında Galata Wind'e geçelim. Galata Wind hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Odak alanları neler? Yatırımlar nereye yönelmiş durumda? Aslında biraz önce bahsettiğim notlarımda vardı. Bu EBR değil olan 45 milyon dolar değerinde finansman anlaşması önemli bir İngilizce deyimiyle commitment göstergesi. Ama sizin tarafınızda hem faaliyet alanlarını, odak alanlarını, yatırımları dinlemek isteriz.
Tabii. Galata Wind 11. yılını şu anda dolduruyor. Doğan Holding iştiraki. Sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yapan, yenilenebilir enerji üreticisi bir firma konumunda. Bu en başından beri hep böyle oldu. Ve bu noktadan sonra da şirketin bunu taahhüt haline getirmiş de vaziyette bu arada. Sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağını bir taahhüt olarak da açıklamış vaziyette. Bunu bundan sonra bozacak herhangi bir faaliyet alanı olmayacak. Galata Wind'in şu anda 5 tane santrali var. 3 tane rüzgar santrali, 2 tane de güneş santrali. Toplam 269 megawattlık bir kurulu gücümüz var. Bunun 235 megawatt kadarı rüzgarda, 34 megawattı da güneşte. Mersin'de, Bandırma'da, Bursa'da, Çorum'da ve Erzurum'da farklı farklı santrallerimiz var. Dediğim gibi yaklaşık 11 senelik bir firma. 2021 yılında aslında halka arz edildi. 2021 yılının Nisan'ında. Biz borsaya kote bir firmayız artık. O yüzden o bahsettiğiniz taahhütleri borsaya kote olmamızla beraber biz kendi yatırımcımıza ve halka açıklamış ve onlara taahhüt etmiş olduk aslında. Yenilenebilir enerjiden başka bir alana yatırım yapmayacağımız, finansmanları kullanacağımız, bulacağımız tüm finansmanları bu yönde kullanacağımız, karbon salımlarıyla alakalı çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunları devam ettireceğimiz ve operasyonlarımızdaki karbonu salımını sıfıra indireceğimiz, farklı sosyal konularda mesela yönetim kurulu ve şirketteki üst yönetici kadrolarında kadın oranlarını arttıracağımız, sayılarını arttıracağımız gibi bir takım resmi izahname denilen o SPK'ya halka arz esnasında verilen evrakta da mevcut. O yüzden 2001 yılından itibaren tabii çok daha farklı bir boyut aldı şirket operasyonları. Biz bütün taahhütlerimizi yerine getirecek şekilde operasyonları devam ettirmeye çalışıyoruz. Vizyonumuz da şöyle, önümüzdeki 3 yıl içerisinde yani 2025 sonuna kadar kurulu gücümüzü 2'ye katlamak. Yani yaklaşık 500-550 megawatt bandına oturmak. Burada da hem kendi santrallerimizi, halihazırdaki santrallerimizi aslında geliştirmek, yeni yatırımlar yapmak ve yurt dışında da var olabilmek. Bunlar da bizim 2025'e kadar tüm yatırımcılarımıza söylediğimiz vizyonumuz çerçevesinde ortaya koyduğumuz hedefler. Ben 10 senedir şirketteyim. Şirketin başından beri varım aslında. İlk kuruluşunda girmiştim. 10. senemi doldurdum Ekim'de. O yüzden hani nereden ne noktaya geldiğini bizzat kendim gördüm, şahit oldum. Operasyonların da başında olduğum için şu anda yönetir vaziyetteyim. Bu hedefleri tutturmamamız için önümüzde hiçbir engel yok. Tam tersine biz buna bağlı bir şekilde bu hedeflere doğru ilerliyoruz. Evet, finansman dediğiniz gibi İBR'den bir finansman anlaşmamız oldu. Yine burada kullanılmak üzere. Benzer finansman görüşmeleri başka kuruluşlarda da yapılıyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunların da güzel haberleri gelir. Ama dediğim gibi hedefimiz, bütün gayemiz hem emeğimizi, çabamızı ve finansmanımızı sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak ve şirketi büyüterek bir noktaya getirmekten öne.
Süper. Bir taraftan da şunu soracağım. Yakın zamanda karbon vergisi hayatımızın parçası haline gelecek ve her sektörden şirketin rekabet gücünü etkileyecek. Önemli faktör olacak bu alanda. Tüketicilerin de karbon ayak izini düşürmesine katkı sağlayan şirketler önemli bir avantaj sahibi olacak diye varsayıyoruz. Bu varsayım tabii ki sizin de görüşünüze oldukça açık. Siz bir taraftan Galata Wind olarak tüketicilerin yeşil enerji erişimini sağlamak için veya karbon ayak izi konusunda daha bilinçli veya daha etkili olması için adımlar atıyor musunuz, atacak mısınız? Onlardan bahsedebilir misiniz?
Tabii. Şöyle, aslında Galata Wind'in bu konudaki misyonu ya da belki nosyonu biraz daha sizin söylediğinizin dışında. Çünkü biz son tüketiciye hitap eden ve hizmet veren bir firma değiliz. Yani sektördeki üreticiler ve santral sahibi firmaların hiçbir tanesinin direkt muhatabı nihai tüketici değil. Devlet bizim muhatabımız. Biz elektriği üretip devlete satıyoruz. Devlet daha sonra tedarik firmaları aracılığıyla veyahut da işte hepimizin bildiği bir takım tedarik firmaları, işte 21 bölge, AYEDAŞ, TEDAŞ, BEDAŞ gibi firmalar aracılığıyla vatandaşlara elektriği tedarik etmekle yükümlü. Biz o işin o tarafında değiliz ama bu halkanın çok ciddi bir parçasıyız. Çünkü üretim tarafıyız. Yani üretim olmadığı zaman netice itibariyle tüketim de olmuyor. Gün sonunda baktığınızda elektrik kesintileri yaşamaya başlıyor işte ülke. Bu üretimin de yeşil üretim olmasını ve buranın büyütülmesini savunan sektörün önde gelen firmalarından bir tanesi olduğumuz için yani elimizden geldiğince burada hem tüm yatırımcılarımız nezdinde ama halka da kendi iletişim kampanyalarımızla, stratejilerimizle anlatmaya çalıştığımız şey şu: dünyanın gidişatı buraya doğru gidiyor. Yani artık yeşil enerji kavramı, iklim krizi kavramı, karbon salımı kavramı, karbon ayak izi kavramı, temiz enerji kavramı ve bunların finansmanı, bunlar hep bizim gündemimizde. Hepimizin artık konuşmalarının birer parçası. O yüzden bunlardan kaçmak mümkün değil. Zaten dediğiniz gibi biz kaçmaya çalışırsak refah seviyesi daha yüksek ülkeler bunu bize vergilerle gerisin geri suratımıza çarpıyorlar gibi de oluyor. Aslında bu dediğiniz çok önemli. Yeşil mutabakattan bahsediyorsunuz. 2025 yılında resmen devreye girecek olan bir durum bu. Şimdi Türkiye ihracatının neredeyse tamamını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Genelde bu tarz konularda da Avrupa Birliği ülkeleri öncü olduğu için yine bu konuda oradan çıkmış bir konu. Ve diyor ki aslında çok basitçe, ey X firma, sen bana mal satmaya devam edebilirsin, hizmet satmaya devam edebilirsin. Ama artık ben senin bu hizmetinin veya bu malının temelini, ham maddesini ve kaynağını sorgulayacağım. Ve bu sorguladığım noktada herhangi bir şekilde çevreye, doğaya ya da işte sosyal yaşantıya veya kurumsal yönetişim anlamında ters gelen noktalar olması durumunda ben sana bir takım vergiler uygulayacağım diyor. Karbon vergisi buradan çıkıyor. Eğer en büyük kaynağı da elektrik, yani kullandığınız elektrik, örnek veriyorum, doğal gaz kaynaklıysa onun x bir yüzde vergisi olacak ve o ham maddenin maliyetine binince otomatikman rekabet gücünüz aşağı gelecek. Türkiye'de bununla alakalı tabii ki çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Sanayi Bakanlığı bir yandan yürütüyor, Enerji Bakanlığı başka bir yandan yürütüyor. Çevre Bakanlığı iklim kanununu çıkarmaya çalışıyor. Henüz taslak halde ama umarım bu sene yasalaşacak. Ve bunların hepsi aslında buna hizmet ediyor. Yani sanayici ekstra bir vergi yüküne, bir maliyet yüküne katlanmasın diye yapılması gereken şeylerden bahsediyor. Yine aynı konular belki olacak ama yani tabii ki burada devlete, sanayiciye düşen rol çok önemli. Ama bilinçlendirilme, bununla yaşamayı öğrenme ve bunun önemini anlama bence Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşın bir ödevi şu anda ve önümüzdeki 5 sene içerisinde. Gün sonunda bunlar bizim cebimizden çıkan paralar. Baktığınızda bunlara uymazsak ve bu şekilde davranışlarımızı değiştirmezsek bizim cebimiz yanıyor. Buna da bence bir gerek yok çünkü dönüşüm çok da zor değil aslına bakarsanız.
Bir taraftan yine görece cahil bir soru soracağım.
Estağfurullah, estağfurullah.
VC tarafından baktığımız zaman bizim en büyük parametrelerimizden bir tanesi return on investment dediğimiz aslında yatırımın geri dönüşü. Nasıl olacak, ne zaman olacak, hangi şartlarla olacak? Enerji konusuna gelindiği zaman bu oldukça meşakkatli bir konu. Yatırımın geri dönüşünün nasıl, ne zaman, eğer mümkün olup olmayacağı. Dolayısıyla da aslında bunu size sormak istiyorum. Siz aslında yatırımın geri dönüşünü enerji alanında, tabii ki bunun bu arada sadece finansal geri dönüşleri yok, çok farklı geri dönüşleri de var. Ama siz nasıl görüyorsunuz? Değişiyor mu zaman içinde? Belki yatırımlarınızda örnekler vererek de bu soruyu cevaplayabilirsiniz.
Tabii. Aslında çok güzel bir soru. Çünkü değişiyor gerçekten ve giderek azalıyor. Yani pozitif anlama, daha olumlu bir anlama dönüyor. Bunun sebebi de şu. Elektrik fiyatları, yani bizim işte spot fiyat, referans fiyat, piyasa fiyatı gibi tabirleri olan aslında elektrik fiyatları artıyor. Hem dünyada artıyor hem Türkiye'de çok ciddi artıyor. İşte emtia fiyatlarını koyun bunun içine. Dövizdeki dalgalanmaları koyun. Teknolojideki artık bir takım teknolojinin erişilemez olmasını, azalıyor olmasını, kaynakların bazı kaynakların azalıyor olmasını koyun. Krizleri koyun, savaşları koyun, her şeyi koyun ama gün sonunda elektrik fiyatları artıyor. Şimdi elektrik fiyatları arttıkça maliyeti sıfır olan yenilenebilir enerji kaynaklı üretime yatırım yapmanın da bu sefer geri dönüşleri azalıyor. Çünkü tersten düşündüğünüzde o enerjiyi eğer yerli ve milli kaynaklardan biz yatırım yapıp yapmazsak bunun alternatifi doğalgaz ya da ithal kömür gibi bizde olmayan maalesef yeraltı kaynaklarını başka ülkelerden buraya getirmekle oluyor. Ve bu fiyatların üzerine daha da fazla yük bindirmiş oluyor. O yüzden burada yatırım yapmak ve bu yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak aslına bakarsanız çok ciddi avantajlı hale geliyor günden güne. Eskiden 8-9 sene, 10 sene rakamlar konuşulurdu. Mesela bir rüzgar santrali ben sektöre ilk girdiğimde işte 9-10 sene dönüyorsa hani iyi santral mesela denirdi. Finansman anlamında bu hani bahsettiğim yıl tabii ki. Şimdi mesela 4 sene, 5 sene, 6 sene gibi aslında geri dönüş sürelerine gelebilmiş vaziyette. Hele güneş enerjisine baktığınızda onun yatırım geri dönüş süre çok daha azalmış vaziyette. Bazı zamanlar yani finansmanına göre tabii ki kapasitesine göre vesaire değişir ama 3 ile 5 sene arasında değişkenlik bile gösterebiliyor artık. O yüzden yani buralardaki geri dönüş rakamları herkesin buralarda planlı bir yatırım yapmasına olanak sağlayacak vaziyette. Devlet de hala bunları destekliyor ve teşvikler veriyor. O yüzden dediğim gibi iyi bir yerdeyiz. Bu dünyada da böyle. Ve bunları tabii ki değerlendirmek gerekiyor.
Size ikinci cahil sorumu soruyorum. Bu büyük ölçüde aslında benim de anlamakta zorlandığım, belki dinleyenlerin anlam olarak, terim olarak da faydalanabileceği bir soru olabilir. Sizin özellikle dağıtık enerji diye geçen bir işe odaklandığınız Sunflower şirketiniz var. Burada yeşil enerji tedariği ve dağıtımı ana odak gibi görünüyor. Bunun aslında tam olarak ne anlamamız gerektiğini soracağım. Bir de tüketici için ne anlama geliyor onu soracağım.
Tabii ki. Şöyle, dağıtık enerji aslında ukalalık olmasın ama İngilizce terimini de söyleyeyim çünkü bu şekilde aratmak mantıklı oluyor. Distributed energy diye geçiyor bu. Dağıtık enerji şöyle, temelinde enerjinin üretildiği yere tüketilmesi demek. Yani o böyle kafanızı kaldırdığınızda işte devasa dağıtım hatları geçer ya, kocaman 3 kablolu hatlar elektriği bir yerden bir yere taşıyan. Aslında bunun daha bölgesel hale getirilmiş şekli diyebiliriz. Yani Trakya'da olan bir devasa doğalgaz santralinde üretilen elektriği işte doğuya, Van'a taşımıyorsunuz veya Trabzon'daki kocaman bir hidroelektrik santralinin elektriğini dönüp İzmir'e taşımıyorsunuz. Bunu taşımak, dağıtım denilen şey, aslında oradaki dağıtım kelimesi de bu, enerjiyi alıp dağıtıyorsunuz aslında, taşıyorsunuz hatlar vasıtasıyla. Hem çok maliyetli artık, hem çok teknolojik anlamda yatırım gerektiren, altyapı yatırımlarını modernleştirilmesini gereken bir sistem. Hem de çevreye daha fazla aslında zarar veriyorsunuz. Yani bir yerden bir yere inşaat yapıyorsunuz gün sonunda o hatları taşımak için. Tarlalardan, ormanlardan vesaire her yerlerden geçiyorsunuz ve o hatları kuruyorsunuz. Şimdi dağıtık dediğiniz şeyi eğer böyle görselleştirmek istersek çatı güneş. Bunun en büyük örneği mesela. Çatılarınıza kurduğunuz güneş santralleri veya mikro türbin denilen rüzgar türbinleri. Aslında bunlar çatıya ya da bahçenize kurulan daha ufak çaplı türbinler. Elektrikli arabalar çok önemli. Aslında elektrikli arabaları biz dünyada ve Türkiye'de şu anda mobilite anlamında ve ulaşım anlamında kullanıyoruz ama elektrikli arabalar aslında şarj üniteleri. Yani siz geceleri şebekeden elektrik çekiyorsunuz. Fazla üretilen ve aslında gece biz uyurken kullanmadığımız elektriği arabalarınıza depoluyorsunuz. Ve gündüz bunu kullanıyorsunuz aslında. Tekrardan enerji loop'una katıyorsunuz. Bu da yine aslında baktığında dağıtık enerji örneklerinden bir tanesi. Akıllı şebekeler. Yani o devasa hatları kilometrelerce değil de O aynı bölgenizdeki daha ufak hatlarla belki mahalleler arasında sadece bir binadan başka binaya taşıyarak, bunun ticaretini yaparak ve bunun akıllı SCADA sistemleriyle yönetimini yaparak aslında elektriği, teknik kayıplarını ve finansman kayıplarını önlemiş oluyorsunuz. Yani görselleştirme, hani bunlar bence iyi örnekler olabilir ama temeliyle dediğim gibi yani nerede enerji üretiyorsanız orada tüketiyorsunuz olayı, dağıtık enerjinin tam tanımı aslında.
Benim için çok faydalı oldu bu arada açıklama. Çok teşekkür ederim. Hani online bir araştırma yapsam muhtemelen belki günler harcayacağım bir konuyu çok samut bir şekilde anlamış oldum. Umarım dinleyenler için de benzer bir etkisi olmuştur. Aslında çok önemli bir noktaya daha değindiniz. Yani aslında tüketicilerin kendi tüketim alışkanlıklarının da bahsettiğiniz dağıtık enerji ekosisteminde çok önemli bir payı var. Çatılara yerleştirilen solar enerji panelleri veya elektrikli arabaların kullanımı. Birçok alanda tüketicilerin alışkanlıklarının değişiminin, dönüşümünün, bu alandaki değişime dönüşümü de çok büyük payı var. Bir taraftan da ama özellikle Türkiye'deki altyapıyı düşünerek, şu an halihazırda özellikle büyük kentlerdeki çarpık kentleşmeyi düşünerek birçok farklı faktörle beraber insanların bu konudaki adaptasyonu şimdiye kadar çok yavaş ilerledi. Bundan sonra tabii ki ümidimiz gelişen altyapılarla beraber, gelişen teknolojilerle beraber daha hızlı ilerlemesi ama bir taraftan da şehirlerin altyapılarının engelleyici veya bloke oluşturabilecek, blokaj oluşturabilecek noktaları var. Buradaki durumu siz nasıl görüyorsunuz? Yani çözülebilir bir konu mu tüketici alışkanlıklarına katkısı itibariyle?
Çok doğru aslında. Yani çarpık kentleşme tabii buradaki dağıtık enerjinin önündeki engellerden bir tanesi. Haklısınız. Yani maalesef halihazırdaki durum için de bir çözüm yok. Yani hani İstanbul'un bir takım semtlerini yıkıp baştan yapamayacağımıza göre veya başka illerde de benzer durum söz konusu. Aslında buralarda çok da yapılabilecek bir şey yok. Yine de ama her şeyine rağmen değerlendirilebilecek çatıların sayısı oldukça fazla. Bence burada odaklanılması gereken kısım aslında yeni yapılan yerleşim yerleri, konutlar, binalar, o bölgeler. Hani hem şeyin, devletin yaptığı hem de aslında normal özel sektörün, inşaat firmalarının yaptığı binalardaki bakarsanız bunlara ayrılan yer. Şimdi burada iki tane durum var. Bir tanesi bu bilinçlendirme konusu. Bunu o evi alacak kişinin talep etmesi gerekiyor. Yani ev alıyorsunuz. Belki şu anki ekonomik durumda yani milyon TL'lerin konuşulduğu yerlerde bu biraz komik kaçıyor olabilir ama uzun vadede düşündüğünüzde sizin, benim, herhangi birinin yani ya da bir kurumsalın fark etmiyor yani beyaz yakanın, mavi yakanın kimse bir ev ya da bir mesken talebi olması halinde şeyi sorgulaması gerekiyor. Peki sen buranın enerjisini nereden üretiyorsun? İşte atıyorum enerji verimliliğiyle alakalı neler yapıyorsun? Bina yalıtımın tam mı? Çatında güneş kurdun mu? Elektriğini mesela ne şekilde sen kendi içerisinde akıllı binalar olarak yapıyorsun? Sadece elektrik de değil bu arada, su tüketimi, atık yönetimi, buradaki bu atık suların tekrardan geri kazanılması gibi şeylerin tamamı enerjiyle alakalı aslında. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bu çok net. Bu talep bizden gelmezse otomatikman böyle bir arz oluşmayınca, talep oluşmayınca arz maalesef gelmiyor. Bu işin talep bacağı. İkincisi arz bacağı. Bu çok ciddi mevzuat ve kanun. Yani imar kanununda ve ilgili diğer kanunların her bir tanesinde yeni yapılacak tüm binalarda bu mecburiyeti müteahhitlere getirmek gerekiyor. O zaman herkes yapıyor. Yani bu Avrupa'da da bu şekilde. Belli alanlar, belli metrekareler, belli şartlar, yeni yapılacak binalarda bunu da yapacaksın deniliyor. Ve bizde de böyle olması gerekiyor. İmar kanununda son birkaç yılda bir takım değişiklikler oldu ama bence yeterli değil. Daha elini bağlayan, müteahhitlere bunu zorlayan bir değişiklik gerekiyor. Topyekun bir değişiklik gerekiyor. O yüzden hani hem talep hem arz bacağında her ikisi olduğu zaman evet hali hazırdakilere belki bir şey yapılamaz ama yeni yapılacak olan tüm yatırımlar inanın o hali hazırdakilerin de tüketim ihtiyacını karşılayabilecek oranda olur.
Buradan da aslında tüketicilerin kendi talepleriyle ve kendi bilinçleriyle bu alandaki gelişmelere katkıda bulunabileceği çıkarımı rahatlıkla yapabiliriz.
Hem de çok. Yani biraz dediğim gibi yani ekonomik gayelerimiz, ekonomik kaynaklı ekonomik durumdan ötürü belki hayat gayelerimiz şu an orada değil belki henüz. Ama bu da zaten bir senenin iki senenin konusu değil. Bu bizlerin ve bizden sonraki nesillerin konusu. O yüzden uzun vadede herkesin gerçekten bunu talep ediyor olması, takip ediyor olması, denetliyor olması, yönetiyor olması gerekiyor. Gerçekten bizlerden, tüketicilerden bu gelmezse olmuyor. Yani bu da bir gerçek maalesef.
Çok güzel bir nokta bence. Bu toparlamak gerekirse bugün konuştuklarımızı biraz yeşil enerjinin ekosistemde nasıl bir dönüşümde olduğunu konuştuk hem dünyada hem Türkiye'de. Galata Wind'in burada nerede durduğunu, nasıl faaliyetler gösterdiğini anlattınız. Çok teşekkürler, bilgilendirdiniz bizi. Aynı zamanda kafamızda zorlandığımız terimlere ışık tuttunuz. O anlamda çok faydalı oldu. Bunun dışında da aslında benim için çok önemli olan konu, belki dinleyenler için, tüketiciler olarak bizim hayatımızın dönüşümü nasıl etkiliyor? Bir, ikincisi biz tüketiciler olarak nasıl hamleler yapabiliriz? bu yeşil enerji dönüşümünü desteklemek için, kolaylaştırmak için, yaygınlaştırmak için, uzun vadede yerleşikliğini sağlamak için. Bu konuda da çok faydalı bilgiler sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizin son sözleriniz varsa onları alalım. Sonra yavaş yavaş kapatabiliriz.
Valla ben teşekkür ederim. Umarım aydınlatıcı yardımcı olabilmişimdir. Ben de ilk kez böyle bir konuşmanın konuğu oldum. Önce teşekkür ederim. Umarım sorulara da yani olabildiğince doğru ve içtenlikle cevap verebilmişimdir. Dinleyicilerin takdirinde tabii bu ama umarım öyle olmuştur. Yani son kapanışı şöyle yapayım. Gerçekten yeşile olan ihtiyaç ve yeşil enerjiye dönüşüm bir gerçek. Bu yadsınamaz bir gerçek. İşin güzel tarafı hem finansman anlamında hem de devlet politikaları anlamında dünyada bu destekleniyor. Şu anda hem sermaye hem de politika buraya doğru bakıyor vaziyette. Tüketiciye düşen rol bunu takip etmek, talep etmek az önce de söylediğim gibi ve bunun olmasını sağlamak. Tüm şartlar, tüm oklar hani bu tarafı gösterirken ve bir takım bazı iklimle alakalı, geleceğimizle alakalı çekincelerimiz de kafamızın bir kenarındayken buna eğilmemek ve bununla aslında hayatımızın en önemli parçası haline getirmemek bence yanlış bir tutum olur. O yüzden herkes üzerine düşen rolü tam layıkıyla yerine getirirse zaten bu tarz konuşmalarda bir yere varmış olur diye kapatayım. Tekrar çok teşekkür ederim.
Dinleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
InVayu Ventures sundu.